Ayrım 28, sayfa 184. Irving Goffman'ın yaklaşımları. Goffman, ölümünden kısa bir süre önce Amerikan Sosyoloji Derneği'nin başkanlığını yapmış bir profesyonel olmasına rağmen, sosyolojinin kendisine has yaklaşıma sahip öncülerden biridir. Çalışmalarını özetlemek zor olsa da, son yılların en büyük sosyologlarından biri olarak kabul edilmekte ve çalışmaları yeniden değerlendirilmeyi beklemektedir. Goffman, erken dönem çalışmalarında toplumsal gerçeklikleri nasıl icra ettiğimizi göstermeye çalışmıştı. İnsanlar tıpkı oyuncular gibi sahneye çıkan aktörlerdir. İlk çalışmalarından biri olan "Hepimiz Bir Tiyatro Oynuyoruz" 1969. Bu hususu irdelemektedir. Bu çalışmasında Shetland Adası'ndaki özel ev hayatının nasıl olduğunu analiz etmiştir. Dünya sahne ve sahne arkası olmak üzere ikiye ayrılır. Bu mekanlarda insanlar belirli şeyleri yapıp diğer bazı şeyleri de yapmazlar. Evler de sahne ve sahne arkası ayrımlarına şahit olur. Sahne insanların birlikte olduğu oturma odasıyken, normalde ziyaretçilerin uğramadığı yatak odası veya insanların önüne çıkmak için hazırlanılan banyo arka sahnedir. Tabii ki kültürden kültüre sahne ve sahne arkası değişebilmektedir. Caddeler, bekleme odaları vesaire gibi daha birçok kamuya açık alanlarda farklı şeyler mümkündür. Goffman, herhangi bir durumdaki bu ana faaliyetlerle yan faaliyetleri analiz etmiştir. Bunlardan biri kitap okurken burun karıştırmaktır. Goffman, kişiyi, elbiselerini ve kişisel eşyalarını ortadan kaldırmak ve tek tip kılık kıyafet giydirilmek suretiyle o kurumun bir kişisi haline getiren hastaneler gibi totaliter kurumları da analiz etmiştir. Goffman çalışmalarını Frame Analysis, An Essay on the Organization of Experience 1971 adlı kitabında özetlemiştir. Bizler bir durumu Goffman'a göre çerçeveler aracılığıyla gerçek olarak algılarız. Goffman, bununla anlama ve eylemin gerçekleştiği durumun tanımlanmasını kasteder ve birincil çerçeveler, parantez örneğin aile, ikincil çerçeveler, örneğin bir sokak, ayrımı yapar. Birincil çerçevelerde Goffman, aynı anda doğa kanunlarına tabi ve bahsedeğer kültür ilişkilerine sahip olmayan doğal olanı ve aktörün arzularında bulunan toplumsalı göz önüne almaktadır. Goffman, toplumsal gerçeklikle ilgili olan ayrıntılı ve görsel çalışmaları nedeniyle etnometodolojiye de dahil edilmektedir. Etnometodoloji. Etnometodoloji, her şeyden önce sembollerin ortaya çıktığı süreçlerle ilgilenir. İsminin de işaret ettiği gibi, etnometodoloji, insanların gerçeklikte kendilerini ifade etmek için hangi yöntemleri geliştirdiklerini araştırır. Etnometodoloji, Amerika'da ortaya çıkmış olmasına rağmen, felsefi kökenleri, fenomenolojik, parantez, Husserl, yaklaşımlara dayanmaktadır. Aslen Avusturyalı olan ve 1939 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmek durumunda olan Alfred Schütz'ün eylemlerin bilgi yapısını ayrıntılı bir şekilde ele alan Der Sinnhafte Aufbau der sozialen Welt, birinci baskı 1932, isimli eseri temel öneme sahiptir. Schütz, Weber'in anlam kavramını derinleştirmiştir. Fakat burada söz konusu olan daha modern bir türüdür. Kimileri etnometodoloji isminden ürkmektedir. Gerçekten de kavramsal çerçevesinde sunulan bilgileri okumak zordur. Bağlama gönderimlilik, ilgi, müphemlik, tipik, protokoller vesaire bu kavramlardan yalnızca birkaçıdır. Sonuç kısmında bunu açıklayacağız. Etnometodologlar ikincil düzenlemelerin inşasıyla çalışırlar. Bu onların protokol cümlelerinden sadece bir adım öteye gittikleri anlamına gelmektedir. Gözlemlerine dayanmakta ve genel soyut kavramlar inşa etmeyip protokollerinde veya mülakatlarında kayıtlı olan cümleleri yorumlarlar. Etnometodolojinin isim babası olan Garfinkel, etnometodolojiyi açıklamanın mümkün olmadığını, onun sadece uygulanabileceğini söylemiştir. Burada etnometodolojinin en önemli kriterlerini ele almaya çalışacağım. Etnometodoloji, fenomenolojik gelenekten gelen nasıl sorusunu sormakla işe başlar ve etnometot açısından gerçekliğin nasıl meydana geldiğini sorgular. Etnonun kelime kökü halk manasına gelirken metot bilgiyi oluşturan yöntem demektir. Etnometodoloji toplum üyelerinin toplumları hakkındaki bilgilerine ulaşmanın yolunu araştırmaktadır. Bu açıdan bu disiplini bilgi sosyoloji olarak görmek de mümkündür. Genel olarak formüle etmek gerekirse söz konusu olan toplum üyelerinin günlük yaşamlarını organize etme ve günlük yaşam dünyalarını inşa etme yöntemlerini bulmaktır. Toplum üyelerinin günlük hayatta ortaya çıkan yönelim biçimlerinden kuramlar, daha doğru bir ifade ile etno kuramlar ortaya çıkar. Bundan kasıt, toplum üyelerinin algısını yönlendiren ve kültüre özgü bir tarzda düzenlenen bilgi varlıklarıdır. Etnometodolojinin bu anlayışına göre her toplum üyesi birer kuramcıdır. Kuramlar insanların gerçeklik hakkındaki kabulleridir. Bilimsel kuramlar gündelik kuramlardan prensip itibariyle değil, derece olarak farklıdır. Refleksif olarak meydana gelirler ve ikincil düzenlemelerin inşalarıdır. Gündelik hayatın inşasının yöntemi söz konusu edildiği zaman elbette bunun içerikle ilgili sonuçları da gündeme gelmektedir. Araştırma hayatın küçük şeyleri ile ilgilenmektedir. Bir kişi için gündelik çevre haberlerde işittiği büyük şeylerden daha önemlidir. Uzak ülkelerde meydana gelen olaylar kişi için ancak oraya seyahat yapacaksa yahut bir iş kuracaksa ilgilenmeye değer hale gelir. Bu, ertesi gün büroda konu hakkında konuşulacağı zamanda ilgilenilen bir şey olur. Bu örnek, etnometodolojinin diğer önemli özelliğini daha ortaya koymaktadır. Önemli olan, bir şeyin içeriğinden ziyade eylem aracılığıyla bu şeye atfedilen anlamdır. Kimse Ahmet Bey için haberin ne anlama geldiğini doğrudan söylemez. Bu haber sonucunda Ahmet Bey'in ne yaptığı ve haberi nasıl tanımladığı gözlenerek haberin onun için ne anlama geldiği anlaşılır. Karısına Afrika'nın X ülkesine seyahat edemeyeceğini, zira o ülkede toplumsal kargaşanın yüksek olduğunu söyler. Bu haber kendi başına değil, Ahmet Bey'in kullandığı müddetçe ilginçtir. Fakat sonuç olarak haberin gerçek anlamı bu değildir. Ayşe Hanım, arkadaşlarıyla önceki gün aldığı bir haberde dile getirilen sokak çocukları hakkında sohbet etmektedir. Sohbette, iş yoğunluğunu azaltmaktan ve böylelikle toplumsal destek faaliyetlerine daha fazla katkıda bulunmaktan söz etmektedirler. Haber böylece toplumsal iletişime bir etkide bulunmuştur. Bunun gibi gazeteciler, tarihçiler, coğrafyacılar ve sosyologlar için farklı kullanım imkanları vardır. Haberin şu veya bu anlamlara geldiğini söyleyebilmemiz mümkün değildir. Haber farklı insanlar için farklı anlamlar ifade edebilir. Harold Garfinkel bu gündelik bilginin, parantez, gündelik hayattaki durumların yapıları, kuralları ve açıklama alışkanlıkları üzerine olan bilginin birkaç niteliğini tanımlamıştır. Genelde başkalarının bize anladığını ve bir anlam mutabakatının olduğunu düşünürüz. Etkileşimde bulunan taraflar karşılıklı olarak birbirlerini anladıklarını düşünürler. Zira Garfinkel'ın dediği gibi dilimiz bağlamsallık ve müphemlik tarafından da belirlenir. Bağlama gönderimlilik. Bir cümlenin hangi koşullar altında dile getirildiği dikkate alınarak anlaşılabileceği anlamına gelmektedir. Bağlama gönderimlilik, bağlama gönderimli ifadeler ile anlam kazanır. Bağlama gönderimli ifadelerle sonuçları hakkında kanaat sahibi olunmadan yahut kabuller olmadan duyanlar tarafından anlaşılmayacak ifadeler kastedilir. Söz gelimi hayat hikayesi, biyografik durum, bir ifadeyi kullananın maksadı, ifadenin dile getirildiği ortam, metnin ilişkisi veya konuşan ile dinleyen arasındaki irtibat hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Burada, şimdi, bu, o, ben, sen, orada, sonra, hemen vesaire bu tür ifadeler arasındadır. Bunlar daha önce ifade edilen bilgilerin varlığıyla anlam kazanırlar. Orası benim için çok sıkıcıydı, bu yüzden ayrıldık. Cümlesi yalnızca konuşanı, parantez benim, tanıyor, orasının ne anlama geldiğini ve bizden kastedilenin kimler olduğunu biliyorsak kavranabilir. Düşünümsellik, dinamik bir yöndür ve eylemde bulunan tarafların bağlama gönderimli bir ifadenin değişik yorumlarını nasıl yaptıklarını işaret eder. İfadelerin müphemliği cümlelerde şu şekilde ortaya çıkar. Orası benim için çok sıkıcıydı ve bu yüzden ayrıldık cümlesindeki sıkılmak müphemlik arz eder. Ne demektir bu? Birden fazla insana bu soruyu sorarsak farklı cevapları alırız. Cevap, orada pek bir şey yoktu gibi bizi çok da tatmin etmeyen bir cevap olabilir. Orada az sayıda tanıdık kişinin bulunduğu ya da programın zengin olmaması gibi ifadeler ile daha çok açıklık sağlanabilir. Fakat programın zengin olmaması ne demektir? Bu tür ifadeler de müphemdir. Tam olarak tanımlanmamıştır. Bu durumda müphemliğin toplumsal olarak onaylandığı sonucuna vararız. Gündelik hayatta kimse ciddi olarak sıkıcılığın ne anlama geldiğini sormaz. İnsanlar çoğunlukla müphem ifadeleri kabul ederler. Garfinkel, deneylerle içinde yaşadığımız toplumsal düzenin ne kadar düzensiz olduğunu ve ne kadar kolay tahrip edilebileceğini gösterdi. Bunlar gündelik iletişimi akamete uğratıp zayıflatması sebebiyle kriz deneyleri olarak adlandırılmıştır. Örneğin bir araştırmacıya nasıl gidiyor denildiğinde araştırmacı bununla ne demek istiyorsun? Sağlığımı, moralimi mi, eşimi mi, ailemi mi, mesleğimi mi, hangisini soruyorsun? Diğeri kızgın bir şekilde cevap verir. Sadece kibar olmaya çalıştım. Aslında nasıl olduğunun benim için hiçbir önemi yok. Garfinkel, 1973. Patzelt, 1987, bu konuyla ilgili daha pek çok çalışmadan bahseder. Bunlardan birisi araştırmacı ile deneyin karşılıklı satranç oynayarak çekiştikleri ve araştırmacının karmaşık hamleler yaptığı bir deneydir. Satranç tahtasında at çapraz ilerletilir. Rakibin veziri birkaç kare geçtikten sonra vezir geri çekilir ve sadece komşu karelere hareket ettirilir duruma gelir. Şaşılacak olan, deneklerden çok azının duruma kızarak oyunu terk ettiği, çoğunun sözde yeni kuralları uygulamaya çalıştığı ve daha sonra söyledikleri gibi araştırmacının belirli kuralları dikkate aldığını, kesin olarak inandıklarıdır. Fakat gerçeklik böyle değildir. Ortada olmayan kuralları arama ihtiyacı söz konusudur. Bunda bilim adamlarının deneylerini belli kurallara göre yürüttüğü inanışının da etkisi vardır. Bir keresinde Garfinkel öğrencilerine evlerinde bir misafirmiş gibi davranmalarını, örneğin buyur edilmeden oturmamalarını, bir bardak su içip içmeyeceklerini sormalarını istemişti. Öğrenciler bunun evden kovulmaya kadar varan çatışmalara sebep olduğunu aktardılar. Bu fantastik deneylerde etiğin sınırlarına vardığımızı gözlemliyoruz. Normal olarak kriz deneyleri yapmayız. Tam tersine dilin bağlamsallığını ve müphemiyetini kabul eder ve bunu uzun konuşmalar yapmak zorunda kalmamak için de kullanır ve müphem ifadelerden iletişim halinde olduğumuz şahısla aynı şeyi anlıyormuşuz gibi davranırız. Bu, içinde yaşadığımız toplumsal düzeni ortaya çıkarır. Toplumsal düzen çeşitli anlam yorumlarının ve eylemlerin karşılıklı ilişki içerisinde oldukları karmaşık bir sistemdir. Aynı zamanda durağan toplumsal gerçekliği tanımlar ve gerçekliğin inşasının muhtemel bir sonucudur. Toplumsal düzen, pozitif bir manaya sahip içeriksel bir kavram değil, hayatın görece arızasız işlediğini gösteren biçimsel bir kavramdır. İnşacılık. İnşacılık, yorumlayıcı sosyolojinin en modern ve en radikal biçimi olarak görülebilir. Söz konusu olan artık semboller değil, inşa mekanizmalarıdır. Bu sebeple yorumdan saparak saf pragmatik tanımlamaya yönelir. Ne demektir bu? İnşa için sembol kavramı zaten bir yorumdur. Bir sembole bir anlam yüklemekteyim. Fakat bu anlamı göremem, sadece işlerim. Çoğu durumda bu anlamları yorumda bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde uygulanan tecrübelerimden ve ön bilgilerimden yola çıkarak işlerim. Yumuşak ve sakin bir sesi çoğu durumda tırmalayıcı ve yüksek bir sesten daha sempatik bulurum. İnsanların davranışlarına ve elbiselerine bakarak onları bir toplumsal gruba dahil ederim. Bir sınıftayken bunu derhal tanırım. İnşacılık bir an fiili bir şey olarak tanımlamak için hangi eylemlerin yerine getirilmesi gerektiğini anlama çabası gösterir. Bir başka deyişle, ders salonunda öğrenci ya da öğretmen olarak davranmamızda etkili olan sebepleri araştırır. Bunun üzerine daha ayrıntılı düşündüğümüz zaman orada başka bir aktörün olması gerekmediğini fark ederiz. Sadece oturma düzeni buranın bir amfi olduğu manasını ortaya çıkarır ve orada amfiye uygun bir şekilde davranırız. Alıştırma. Bir amfiye gidiniz, büyük bir dans salonundaymış ya da oturma odasındaymış gibi davranınız. Duygularınızı ve hareketlerinizi gözlemleyin. Burada kendi oturma odanızdaki rahatlığı hissedebiliyor musunuz? Toplumsal gerçekliği kişiler gibi tali şeyler olmaksızın şeylerin mevcudiyetiyle inşa ettiğimiz düşüncesini takip edersek, Marx, Weber'in ortaya koyduğundan çok farklı olan bir toplumsal eylem kavramına varırız. Onun için söz konusu olan eylemde bulunan bireylerdi ve toplumsal eylem anlamla ilişkiliydi. Anlam, etkileşimler aracılığıyla veya araştırmacının gözlemleri ve analizleri yoluyla görünür olmakta ve bunun diğer eylemlere sebebiyet verdiği düşünülmekteydi. Amfi örneği, amfi sıraları içinde kullanılabilir. İlk olarak aktörlerin insan olması gerekmediği söylenmelidir. Amfideki sıralar da birer aktördür. Öğrenci kitlesinin belirli bir biçimde oturmasını sağladığından bir anlama sahiptirler. Öğrencilerin orada mevcut olup olmadığına bağlı olmaksızın, amfideki herhangi bir mekana uygun tavırlar sergiler. Kişi bir sıraya dinleyici olarak oturur yahut belli bir amaç doğrultusunda amfide hareket eder. Fakat anlam sıralarla anlamlı bir etkileşim içerisinde bulunan ve bunlara bir anlam atfeden bir başka kişinin varlığı ile aktif hale gelir. İnsanlar daha önce hiçbir amfi görmemiş ve sıraları tanımamışsa burada bir anlam ortaya çıkmaz. Yani sıralar bu noktada birer aktör değildirler, anlamsızdırlar. Bir şeyin toplumsal aktör olup olmadığı, diğerinin onu bir şey olarak görüp görmediğine bağlıdır. Bir nesne, bu insan da olabilir, bazen aktör olarak görülürken bazen de görülmeyebilir. Burada sosyolojinin düşünce biçimine bir giriş yapmaktan, bu sefer radikal inşacılığın aşırı biçimini ele alarak giderek uzaklaşmaktayız ve bu noktada sosyolojinin ortadan kalktığı da ileri sürülmektedir. Bir başka deyişle sosyoloji nesnesini yitirmektedir. Bu tartışmaya değer iddia başka bir formda, sembolik etkileşimcilikten antisosyoloji olarak bahsettiğimiz zamanda karşımıza çıkmıştı ve postmodernizm tartışmasında bunu tekrar ele almayı istiyoruz. Fakat inşacılığın daha az radikal biçimleri, insanların toplumsal gerçekliği nasıl inşa ettiklerine dair bize perspektif sunmakta başarılı olur.